Ayrım 7.
O sadece esnedi ve ben de içimden bir de senin adını Shanglind koyacaktım. Eli silahlı karı dedim. Shanglind. Shanglind gibi sen çirkin bir isme bile layık değilsin. 28 numara. Hak ettiğin isim bu işte. Bir numara. Bize çocukmuşuz gibi davrandınız. Altımıza kirletmemizi beklediniz ve kendi pisliğimizin üstünde oturtmak istediniz. Ve bizi bütün gün tuvalet kapılarını kapalı tutarak cezalandıran sizler, üstümüzü pislettik diye de cezalandırırsınız bizi. Bir kere daha. Son defa beklemek zorundaydım. Petra çıkıncaya kadar. Onu hemen kenara ittim ve klozete atıldım. Kapıyı ancak ondan sonra kilitledim. Acı içinde kalan, kramp girmiş adalelerim birden gevşedi. İdrar boşaldı. Öyle bir boşalma ki havaya uçacağımı sandım. Bağırsaklarım boşalınca kapıya doğru baktım. Gerçekten kitleyip kitlemediğimden bile emin değildim. Neden sonra güvenli bir yerde olduğumu, üzerime bir bomba veya tabanca tutulmadığını kavrayabildim. Bu daracık yerde çiş, pislik ve dezenfektan kokularına rağmen uzun süre kalmak isterdim. Fakat 28 numara dışarıdan kapıyı vurarak seslendi. Hurry up, hurry up. Kilodumu çekerken ıslaklığını kontrol ettim. Tahminimden daha ufak bir lekeydi. Aynaya bakmaktan sakındım. Korkunun yarattığı kırışıklıkları, sıvaşmış makyaj kalıntılarını, ısırılmaktan şişmiş dudaklarımı, kızarmış gözlerimi görmek istemiyordum. Ayna öyle büyüktü ki. Musluktan damla damla su akıyordu. Sol avucumla yakalayıp iki elimi ovuşturdum. Bir an için elimi sabunluğun altına sürüp bir parça sabun almayı düşündüm. İleride bir ara belki parfüm yerine geçecek bir kokuya gereksinimim olur diye. Yüzümü sudan çok kağıt mendille temizledim. Ben kapıyı açarken 28 numara hala hurry up, hurry up diye bağırıyordu. Yaşlıca ve gözü pek görünüşlü bir adam önümden sıyrıldı. Sen çok fazla makarna yemişsin kızım diye geçirdim içimden. Cevap verme huyum yeniden depreşmişti. Neredeyse tam bir gün bizi kıpırdatmadan oturttuktan sonra şimdi utanmazlığına gülesim geldi. Bana sanki elimi kolumu sallayarak iki yanı açarak yürüyormuşum gibi geldi. Çok yavaş ve rahatlamış olarak ağrılar tam geçmese de yakında dineceğinden emin olarak yerime yöneldim. Tanımadığım yüzleri aklımda tutmaya çalışıyordum. Bir önlem olarak değil. Tutuklu dostlarımın sadece arkadan saçlarını görmekten, çıplak kafalara, yağlı enselere bakmaktan bıktığım için. Yolcuların çoğu gözlerini kaçırıyordu. Fark edilmek değil, gözden kaybolmak, diğerlerinin arkasına sinmek istiyorlardı. Bir sürü yüz. Hepsi kendisi için, kendisi içinde soyutlanmış ve ben bütün bu burunlara, gözlüklere, gözlere, kırışıklıklara, solgunluğa, korkuya ve bazılarının dudaklarında umut arayışı içinde kıvrılan gülümsemeye baktım, baktım. Arkamızdaki sırada oturan yaşlı adam dönerken aklımdan şu düşünce geçti. Bu adam şu ünlü politikacıya benzemiyor mu? Hani sık sık televizyonda görünen şu F'ye. Önde gelen biri bu değiş tokuş işlemini kolaylaştırır. Su, su veriyorlar. Sarışın o ses ve 31 numara birinci sıradan başladılar. 31 numara kucağına 3 şişe almış, hostes suyu plastik bardaklara boşaltıp yolculara uzatıyor. Çok yavaş ilerliyorlar. Yolculara bir şeyler mırıldanıyorlar. Anlaşılan fazla susamamış biri. Elindeki şişelere saldırırsa diye silahlı kız suyu elindeki bomba ile korumaya hazırlanmış. Su bize yetişmeden bitecek diye korkuyorum. Gene uçakta ortada yer almanın hiç uygun olmadığını düşündüm. Nihayet bizim sıraya geldikleri vakit öteki başta oturan adam astımlı nefesini duyurdu ve ondan başladılar. Hostes sadece boğazınızı ıslatacak kadar dedi. Başka suyumuz yok. Ne zaman alacağımızı da bilemiyoruz. Bardakları da saklayın lütfen. Yavaş sesle konuşuyordu. Tıpkı daha önce aynı sıradaki 4-5 kişiye seslendiği gibi sadece bizim sıraya duyuracak kadar. Uyarısı bir formüldü sanki, bir itiraftı. Her yolcuya düşen birkaç santimetre küp su plastik bardağa konarak yavaşça resmi bir eda ile bana da uzatıldı. Bardağı yakaladım. Dökmemek için dikkat ederek arzu ile dudaklarıma değdirdim. Suyu yudumladım. Öneriye uyarak önce ağzımın içinde döndürdüm ve gırtlağımı ıslattım. Sonra dayanamayıp hepsini birden çabucak yuttum. Çünkü bütün suyun bu birkaç damladan ibaret olacağına inanmıyordum ve eskisinden daha fazla susadığım saplantısından kendimi bir türlü kurtaramıyordum. Yutkundum, bir daha yutkundum. Sanki bana bir hak daha tanımışlar gibi ya da ötekilerin içtikleri sudan içiyormuşum gibi. Hostes boş şişeleri ön tarafa götürüp dolu şişelerle döndü. İkisi birlikte uçağın arka kısmına doğru aynı mırıldanmalarla ilerleyip gittiler. Sanki takdis töreninde gibiydik. Bir diz çöküp suyun yanında bir parça beyaz ekmek almamız eksik kalmıştı. O zaman akşam yemeğimiz tamam olacaktı. Ses çıkarmadan boynumuzu eğerek bu törene uyum sağlamıştık. Su bana şarap gibi etki yaptı. 14 yaşımdayken kiliseye kabul töreninde şarabı yudumladıktan sonra titreyerek ve dizlerimde bir gevşeme hissederek ayağa kalkmıştım. Bunun alkolün etkisi mi yoksa bütün bu saçmalıkların ve ta içimde uğuldayan ork sesinin etkisi mi olduğunu anlayamamıştım. Bir yudumcuk su da bende aynı tutukluluğu yarattı. Sonra birden ayıldım. Ve bu olayın kaba ve komik yanı ön plana çıktı. Rahibeler plastik bardakları dudaktan dudağa uzatıyorlardı. Şeytanla melek birlikte takdis dağıtıyorlar. Kahkaha atmaya cesaret edemedim ama keyfim gelmişti. Bizi kaçıranlara güldüğümü göstermesem de politikacılar benim güldüğümü görmeliler. Ya da hepimiz birden gülmeliydik, durmadan gülmeliydik. Gülerek bizi kaçıranların ciddiyetini saf dışı bırakmalıydık. Onlara öldüresiye gülmeliydik. Düşüncelerimde gittikçe iyimserleşiyordum. Bond'a şimdi neler oluyor? Hepsi sır. Belki de bizim durumumuzun kaçırılan iş adamlarının başıyla bir ilişkisi vardır. Onun serbest bırakılması için de aynı istekler ileri sürülmüştü. Gizli pazarlıklar, küçüklü büyüklü buhran odakları, yayılan dedikodular. Şimdi de biz ve gene bir buhran odağı. Hayır, bizim için en fazla haftalardır görev başında olan bir mecliste karara varılacaktır. Bu iş nasıl olur? Geniş masaların başında otururlar, bir şeyler yaparlar, konuşurlar, planlar kurarlar. Telefonlar, telexler hepsi bizim için çalar, tıkırdar, çalışır ve konuşur. Hakkımızda bizi kaçıranların değil de politikacıların karar vermesi iyi. Politikacıları değerlendirmek daha kolaydır. Onlar daha hesaplıdırlar. Hiç değilse bize karşı bir görevleri vardır. 11 terörist uğruna 100 turisti feda etmezler. Yoksa 9 muydu? 9 mu demişti? Evet 9. Bir sanayici başına karşı 10 tutukluyu serbest bırakmalarını anlarım. Ama şimdi oran bambaşka. Bire karşı 10 başka, ona karşı 1 başka. Bu isteği geri çevirmenin anlamı yok. Hem bizimle birlikte kaçırılan adamı da kurtarmış olacaklar. Asla 100 turisti, aslında 80 bile olsak, 80 Alman asla bu kadar çok insanı gözden çıkaramazlar. Hem aslında 80 veya 100 seçmenden çok daha fazlayız. Ailelerimiz var, dostlarımız, arkadaşlarımız var. Biz halk içinden rastgele seçilmiş insanlarız. Mallorca tatilcileriyiz. Her federal vatandaş gibi Mallorca tatilcisiyiz. Biz halkız. Çoğunluğuz. Bizi öyle rastgele havaya uçurtturamazlar. Bu iş ancak iyi bir sonuçla biter. Biz devlete hizmet etmiş olacağız. Demokrasiye de. Şimdiden nutuklarını duyar gibiydim ve madalyalar görüyordum ve soğuk büfe. Rahatça gülebilirsin Andrea. Sana hiçbir şey olmayacak. Yezid de iyi bir sondan yana olmak zorunda diye düşünüyordum. Gerçi bir ayı gibi böğürüp duruyor ama o kan veya ceset görmek istemiyordur. Düşüncelerimi böylece rahatlatıcı bir sona doğru kaydırdım. Yezid zamanının çoğunu pilot kabininde geçiriyordu. Onun olmaması herkesi rahatlatıyordu. İçeriden sesi geliyordu. Pazarlık edip duruyordu. Bağırmaktan başka bir konuşma şekli bilmediği belliydi. Arkadaşları daha az sinirli görünüyorlardı. İşlerinde deneyimliydiler ve sonunda bizim tehlikeli olmadığımızı anlamışlardı. Artık eskisi kadar tabanca gösterip korkutmuyorlardı. Herhangi bir sese veya kıpırtıya karşı hemen bomba kaldırmıyorlardı. Üçü de fazla zorlanmış ve yorgun görünüyorlardı. 31 numaranın hafiften gülümsediği bile olmuştu. Bombayı cebine koymuş, silahını da kemerine takmıştı. Bu haliyle daha çok bir kıza benziyordu. Ayrıca bana sanki bir organı noksanmış gibi geldi. Şimdiye kadar onu hep silahlarıyla doğmuş sanıyordum. Kızın bluziline bak dedi Petra yavaşça. Nesi var? Markası. Korsanın arka cebindeki markanın üzerinde Jesus yazılıydı. Kiliseye gider misin diye sordum. Evet, Katolik misin? Evet. Şimdi sık sık fısıltılar işitilir olmuştu. Önümüzde arkamızda hafiften çekingen konuşmalar. Bizi kaçıranlar göze batmayan sohbetlere karşı hoşgörülü olmuşlardı. Fakat konuşma yasağının kalkıp kalkmadığını, geçici olarak mı yoksa ihmal sonucu mu şimdilik göz yumulduğunu bildirmiyorlardı. Yani gene dikkatli davranmalıydık. Genel fısıldaşmalar arasında tek tük sözcüklerle yetinip hemen siniyorduk. Bizim sıranın öteki ucundaki yaşlıca kadının dudaklarının kıpırdandığını gördüm. Bilseydim, keşke bilseydim diyordu. Onun yanındaki hızlı nefes alan adam bize doğru eğildi ve kendisini Bay Schmidt olarak tanıttı. Ve durmadan Schmidt ismini tekrarlayıp durdu. Tıpkı gizli bir şifre gibi. Schmidt. Bu işten kazasız belasız yakasını sıyıracaktır. Biz de sıyıracağız. Petra ile konuşmak istiyordum. Hiç değilse şu veya bu düşüncemi aktararak ondan kurtulmak istiyordum. Yeniden saatler sürecek bir konuşma yasağına mahkum edilmeden bu fırsatı değerlendirmek gerekti. Fakat durup dururken bir konuşma olanağı yakalamış olmanın getirdiği baskı, mutlaka bir şeyler konuşma zorunluluğu karşısında insanın dili tutuluyordu. Düşünceler bir türlü cümlelere veya sorulara dönüşemiyordu. Uçağın içi giderek daha da ısınmış, havasızlaşmıştı. Doğrudan durumumuzdan söz açmak istemiyordum. Bu endişe yüzünden de ağzım daha çok kilitleniyordu. Petra yanımda susmuş oturuyordu. Aynı sıkıntı yaşıyordu besbelli. Birden bu sıkıntılı suskunluğumuz komik göründü. O an ilk soru ağzımdan fırlayıverdi. Kimi düşünüyorsun? Erkek arkadaşını mı? Evet. Adı ne? Jürgen. Nerede oturuyorsunuz? Unna'da diye cevap verirken benim ciddi bir sosyal uzmanmışçasına sorduğum sorulara karşı kendini savunmaya alır gibi koltuğunda kımıldandı ve anlatmaya başladı. Delilik bu, biliyor musun? Ben bir gece önce de hiç uyumadım. Sadece 2 saat. Böyle 2 gece üst üste uykusuzluk hiç başıma gelmemişti. Şimdi hiçbir şey aldırdığım yok. Hiçbir şey umurumda değil. Yalnız haplarımı geri istiyorum. Acaba haplarımı nasıl alırım, biliyor musun? Konuşmamıza ses çıkarmadıklarına göre yakında çantalarımızı da verirler, dedim. Hızlı hızlı bana hikayesini anlattı. Bu yaz Jürgen'le birlikte Arenal'ın büyük otellerinden birinde geçirilen 2 tatil, sonra sık sık gidilen bir diskotek ve Petra'nın özellikle vurguladığına göre Almanların düzenlediği haftalık güzellik yarışmaları. Hikaye Jürgen'e gelip takılıyordu. Onu yarışmaya girmeye zorlayan Jürgen'di. Sonuçta Petra, Haziran ayı disko güzeli tacını giymiş ve birincilik ödülünü almış, Ekim'de Mallorca'da diskotek güzeli seçimine katılma hakkıyla birlikte 1 hafta bedava tatil. Dündü bu seçim diye Petra sözünü bitirdi. Hayır, evvelki gün. Kazandın mı? Hayır, 5. oldum. Fakat sonra sabaha kadar eğlendik. Sabah 7'ye kadar. Sonra da otelde devam ettik. Neredeyse uçağı kaçıracaktık. Doğru, sizi görmüştüm. Hepimiz uçakta oturmuşken siz geldiniz. Hepsi senin yarışmacı güzeller miydi? Evet, 12 kişi kadar vardık. Şu diskocunun bizi zorla uçağa sokmayı başardığını düşündükçe... Böyle düşünme. Benim şimdi tek düşüncem haplarımı nasıl kavuşacağım. Bu beladan nasıl olsa kurtulacağım, bu kesin. Fakat hapları hemen almayacak olursam Jürgen olup bitenleri öğrendiğinde kafamı koparır. Zaten gitmeme karşıydı. Bana hep onların maksadının ne olduğunu ben bilirim derdi. Ben de ona bunu biliyorum ama ben kendimi korumasını bilirim derdim. Aslında bu yolculuğa çıkmayı canım hiç istememişti. Sırf Jürgen'e bana sahipmiş gibi davranamayacağını göstermek için geldim. İşte böyle. Ve doğrusu çok direndim. Sadece son sabah sek içmiştim. Delikanlı da hiç fena değildi. Neyse, unutalım. Şu hapları alabilsem zararı olmaz. Hostese sor bir kere. Ya sen? Çok şükür. Spiral kullanıyorum. Artık konuşmak, ona işini, arkadaşının onu Frankfurt'ta mı, onun adamı beklediğini sormak istiyordum. Daha iyisi biraz kendimden söz etmekti. Sadece beni ilgilendiren bazı şeylerden bir zemin aradım. Geçmişime ait bir nokta. Şimdiki duruma uygun düşecek bir şeyler. Bir yerden başlamam gerekiyordu. 3 gün önceki Alfabia bahçelerinden örneğin ya da Nühem kaplıcalarından kaçışımdan ya da Tübingen'deki enstitüden ya da benim bu uçakta bulunmama sebep olan rastlantıdan, Rainer'dan kaçış sebebimden ve yeniden ona koşmamdan. Planım gittikçe daha genişledi, öyle ki sonunda dilimin ucuna tek bir cümle bile getiremedim. Üstelik elbisem üstüme yapışmıştı. Sıcaklık artmıştı ve sıcaktan yakınmak daha kolay geldi. Kendimi yeni bir yorgunluk dalgasına bıraktım. 3 sıra önümüzde oturan ve muhtemelen uyumuş olan Kaptan Krüger ayağa kalkarak ön tarafa geçti. Hemen ardından havalandırmalardan serin bir rüzgar esti. Kaptan pilot kabininde kaldı. Sıcaklık gitmişti ama yorgunluğu atamıyordum. Uzun süren sıkıntılı uykusuzluğun sonucu göz kapaklarım ağırlaşmıştı. Konuşacak gücü bulamadım. Önümde duran dünkü gazeteye dalıp gittim. Evvelki günün havadisleri. Ben yarının havadislerini merak ediyordum. Ya da bugünün havadisleri. Bunlar da önemliydi. Önlerinde günlük bir gazete bulunan herkese nasıl da gıpta ediyordum. Evdeki herkes gazetelere göz gezdiriyor. Bizi konuşuyorlar. Beni konuşuyorlar. Şimdi manşetlere çıkan uçakta benim de bulunduğumu yalnız Rainer biliyor. Diğerleri beni pazartesi günü bekliyorlardı. Fakat gene de 80-90 kişiden biri olarak beni de düşüneceklerdir. Alman tatilcileri ile dolu bir Alman uçağına Almanlar kayıtsız kalamazlar. Acele gazetelere sarılacaklardır. Radyodaki haberlere daha sık kulak kabartacaklar ve belki de benden fazla bilgi edinmiş olacaklardır. Muhtemelen yolcuların tam sayısını, uçağımızın adını, akşamüstü ve gece indiğimiz havaalanlarını öğrenmişlerdir. Bizi kaçıranların istekleri tartışılıyordur ve açık göz gazeteciler hükümetin değiş tokuşu nerede ve nasıl yapmayı planladığını bile haber almışlardır. Huzursuz olmak için gerçekten sebep yok. Herkes bizimle ilgilidir, bizi düşünüyordur. Yalnız ne olurdu yerimiz biraz daha geniş olsaydı, biraz daha ince giyinmiş olsaydık ve içecek yiyecek bir şeyler bulunsaydı. Gürültülü ayak sesleriyle uyandım. Kırmızı gömlek giymiş bir kadın koridorda koşuyordu. Parlak kırmızı renk insana taarruz sinyali veriyordu. Bu da nereden çıktı şimdi? Tam da herkes sakinleşmişken. 22 numara da aynı kırmızı tişörtle göründü. Önceki kadının da 28 numara olduğunu o zaman anladım. Tişörtün üzerinde siyah renkli bir baş resmi vardı. Başında bir kasket, sakallı, pankartlardan ve resimlerden tanıdığım bir yüz. Üniversiteliler onu gösteri yürüyüşlerinde taşırlardı ama ismi bir türlü aklıma gelmiyordu. Artık 3 nöbetçi ile şeflerini uzaktan kırmızı tişörtlerinden ayırt etmek mümkündü. Beyaz yakaları vardı ve hepsinin göğsünde aynı İsa görünümlü adamın başı resmedilmişti. Petra benim uyuduğum sırada hepsinin birer birer kılık değiştirdiklerini söyledi. Ne kadar uyudum? 1 saat belki. Elebaşı tehditten çok gurur taşıyan bir sesle önümüzdeki masaları açmamızı emretti. Hemen yemek dağıtılacaktı. Bu gene beklemek demek. Gene bir kurnazlık düşünüp bize eziyet edebilirler. Hostesler etrafa dağıldı ve üzerinde yemek kutuları bulunan tepsileri dağıtmaya başladılar. Sarışın olanı içecek de var dedi. Ben önce içmek istiyordum. Yemekten önce ağzımı ıslatarak dilimin yapışkanlığını geçirmeliydim. Fakat hiç bekleyemeden plastik kutunun kapağını açtım. İçinde tavuk, ekmek, salam, tereyağı, peynir ve puding vardı. Hangisinden başlayacağımı bilemedim. Önce puding kasesinin kapağını kaldırdım ve bu tatlı nesnenin yarısını gövdeye indirdim. Ağzımdaki çikolata tadı geçmeden tavuğun budunu dişledim. Ancak ondan sonra ağırdan almaya gayret ederek suyu bekledim. Dikkatle, titrek ellerle ekmeğin üstüne tereyağını sürdüm. O sırada paketin üzerindeki yazılar gözüme çarptı. Airport Dubai. Dubai bir sesti sadece. Yabancı, boş bir sözcüğün iki hecesi. Böyle bir yer, böyle bir kent veya ülke var mıydı bilmiyordum. Bulunduğumuz yer hakkında öğrendiğim bu ilk isim heyecan uyandırmadı. Şu anda benim için hiçbir önemi yoktu. Ben şimdi su beklemeye koyulmuştum ve beklerken midemin tavuk etini kabul edişini, 24 saatlik açlıktan sonra onun üzerine düşmanca atılışını, et parçalarının aç mide suları tarafından sarılışını, çikolatalı pudingle birbirlerine karışmasını yadırgıyordum. Lokmaları öyle hızlı yutmuştum ki kusmaktan korktum. Nihayet su da geldi. Ağzına kadar kabarcıkları üstünde maden suyu dolu bir bardak. Yavaş yavaş içtim. Sonra ekmeği yemeye başladım. Her lokmayı uzun uzun çiğnedim. Olabildiğince ağırdan alarak. Bir daha kim bilir ne zaman yemek olanağı bulacaktım. Plastiğin kokusu sinmiş eritme peynirini çok değerli bir nesneye dönüştürmek bana güç gelmedi. Airport Dubai dedi Petra. Dubai'nin nerede olduğunu biliyor musun? Hiçbir fikrim yok. Afrika veya Arabistan gibi bir yer olmalı. Arkamızdaki sırada da Dubai'den söz ediyorlardı. Dönüp bilgi istedik. Politikacıya benzeyen bey, öne doğru iki koltuğun arasındaki açıklığa eğilerek anlattı. Dubai, Arap emirliklerinden biriymiş. Petrolün çıktığı yer diye de etkiledi. Bunlar batılılaşmış insanlardır. Bunlardan korkulacak bir şey yok. Bu açıklamayı bizi yatıştırmak için mi yoksa politik bilgisiyle övünmek için mi yaptığını bilemedim. Son derece şaşırtıcı, cayırtılı bir sesi vardı. Başta benzettiğim politikacı değildi. Bu yeni haber son saatlerin olaylarına uygundu. Tuvalete gitme izni, konuşmaya göz yumma, yiyecek içecek dağıtılması. Birdenbire bu kadar iltifat. Bu yarı yarıya kurtuluş demekti. Fakat gene de şahane bir tatildi dedi Petra. Su kayağı bile yaptım. Onun hakkında, kraliçelik deneyimi hakkında daha fazla şey öğrenme isteği duydum. Güzellik yarışmasının nasıl yapıldığını, neler gösterdiklerini, hangi kıyafetlerle çıktıklarını sordum. Bikiniyle elbette dedi. Sadece üç görevimiz vardı. Önce belimizde bir hula hoop çemberi çeviriyorduk. Sonra seyircilere doğru bacaklarımızı açarak alçak bir değneğin altından dans ederek geçiyorduk. Anlıyorsun değil mi? Daha sonra da sorulara cevap veriyor, hobilerimizi anlatıyorduk. Soruları kim soruyordu? Disc jockey. Kimin kazandığını o mu karar veriyordu? Hayır, seyirciler alkışlarıyla karar veriyordu. Bununla ölçülüyordu yani. Senin hobilerin nelerdir? Dans etmek, sinema ve John Lennon. Peki sen neden kazanamadın? Birisi hobi olarak ata binmek dedi. Ata binmek ve uyumak. Tabii herifler çılgınca alkışladılar. Kazanmış olanı hala kıskanıyor gibiydi. Ya da tüm öteki kaybedenler gibi kendisini ortaya koyduğu ve uğruna ta Umna'dan uçup geldiği bütün bu tiyatro onu hayal kırıklığına mı uğratmıştı? Yok canım. Kalçalarını sallamak, göğüslerini oplatmak ve iki bacağını alabildiğince açıp delikanlılara slipinin altında nesi olduğunu göstermek hiç de hoşuna gitmemişe benzemiyordu. Daha becerikli olamadığına yakınıyor gibiydi. Kazanılan bir şey var mıydı? Birinciye 500. Mark mı, peseta mı? Peseta olsa hiç girmezdim. Yemek kutuları toplandı. Petra, bunun adı Jutta diye açıkladı. Sigara dağıtan sarışın hostesi göstererek, siyah saçlısı Anita, öteki de Erika. Nereden biliyorsun?